Kitabın adı Betondaki Sarışın. Yazarı Michael Connelly. Üçüncü ayrım. Boş bir kez daha durakladı. Pants'la çalışmak böyleydi işte. Boş ona güvenmektense bir yan kesiciye güvenmeyi yeğlerdi. Pants'ın açık ve gizli amaçları arasında oldukça fark vardı. Demen şimdi de her zamanki oyunlarından birini oynuyor gibiydi. Anlaşılmayan cümleler kurup Boş'un yemi yutmasını bekliyordu. Sorun mu diye sordu Boş sonunda. Kendini bağlamayan bir cümleydi. Bugünkü gazeteyi görmüşsündür. Times'daki senin davanla ilgili yazıyı demek istiyorum. Evet, şimdi okuyordum. Bir not geldi. Not mu? Neden söz ediyorsun sen? Birinin ön masaya bir not bıraktığını söylüyorum. Sana yazılmış. Üstelik cinayetler işlendiği sırada bebekçiden gelen notlara çok benziyor. Pants'ın öyküyü uzattıkça uzatmaktan keyif aldığını hissediyordu. Eğer bana yazılmışsa, içeriğini sen nereden biliyorsun? Postayla gelmedi. Zarfı filan yok. İkiye katlanmış tek bir sayfa. Dış tarafta senin adın vardı. Biri kağıdı ön masaya bırakmış, birisi de okumuş ve gerisini tahmin edebilirsin. Ne yazıyor? Zamanlama kötü oldu ama Harry yazılanlardan hiç hoşlanmayacaksın. Temel olarak senin yanlış adamı zımbaladığını söylüyor. Bebekçinin hala ortalıkta gezindiğini söylüyor. Yazan kişi gerçek bebekçi olduğunu ve cesetlerin sayısının artacağını bildiriyor. Yani senin yanlış adamı vurduğunu söylüyor. Saçmalık bu. Bebekçinin mektupları Bremer'ın makalelerinde yayınlanmıştı. Herhangi biri onları taklit ederek bir not yazabilir. Sen beni aptal mı sanıyorsun Boş? Herhangi birini bunu yazabileceğini biliyorum. Üstelik notu yazan da bunu biliyor. Ciddi olduğunu kanıtlamak için bir de küçük define haritası çizmiş. Yeni bir kurbanın cesedine işaret ediyor. Boş, düşünüp Pants beklerken uzun bir sessizlik oldu. Yani dedi Boş sonunda. Bu sabah Edgar'ı gösterilen adrese gönderdim. Western Caddesi'ndeki Bing'in yerini anımsıyor musun? Bing'in yeri mi? Evet, bulvarın güneyinde. Bilardo salonuydu. Geçen yılki ayaklanmalarda orası yanmamış mıydı? Doğru dedi Pumps. Tümüyle yandı. Her şeyi talan edip yakıp yıktılar. Yalnızca yerdeki beton zemin ve üç duvarı kaldı. Kent yönetimi tümüyle yıkılması için karar aldı ama mülk sahibi henüz harekete geçmedi. Her neyse, bu sabah gelen notta cesedin orada olduğu yazıyor. Genç kızın döşemenin altına gömüldüğü açıklanıyor. Edgar betonu kırdırmak için yanına kompresör filan da alıp oraya gitti. Pants lafı uzatıyordu. Ne kadar alçak bir herif diye geçirdi içinden Boş. Bu kez daha fazla bekletecekti. Sessizlik sinir bozucu bir hal alınca Pants tekrar söze başladı. Edgar bir ceset buldu. Tıpkı notta yazıldığı gibi. Betonun altında. Ceset ortaya çıktı. Aynen. Ne zaman ölmüş? Henüz bilinmiyor ama eski gibi görünüyor. Bu yüzden aradım seni. Öğle tatilinde oraya gidip ortalıkta neler döndüğünü anlamanı istiyorum. Bakalım gerçekten bebekçinin kurbanı mı yoksa başka bir çılgın mı bizi işletiyor? Sen uzmansın. Yargıç öğlen için ara verince oraya gidersin. Orada buluşuruz. Açılış konuşmaları başlayana kadar geri dönersin. Boş duygularından arınmış gibiydi. Derhal bir sigara yakması gerekiyordu. Pants'un anlattıklarını kafasında toparlamaya uğraşıyordu. Bebekçi yani Norman Church 4 yıl önce ölmüştü. Bu işte bir hata olamazdı. Boş 4 yıl önceki o gecede, bugün de Church'ün bebekçi olduğundan kesinlikle emindi. Yani bu sabah bu not birdenbire ortaya çıkıverdi. Masadaki memur 4 saat kadar önce orada bulmuş. Kimin bıraktığını gören olmamış. Bilirsin, sabahları gelen giden çok olur. Üstelik nöbet değişimi de yapıldı. Meehan'ı gönderip masadaki adamlarla görüştürdüm. Hiç kimse notu bulana dek olan, dikkate değer bir olay hatırlamıyor. Lanet olsun, okusana bana. Okuyamam, olay yeri inceleme bölümü aldı kağıdı. Birilerini tutuklayacağımızı sanmıyorum ama bir şeyler yapıyormuş gibi davranmamız gerek. Yazının bir kopyasını alıp oraya getiririm, olur mu? Boş yanıt vermedi. Aklından neler geçtiğini tahmin ediyorum ama orada neler olduğunu görene dek beklemeliyiz. Kaygılanmak için şimdilik bir neden yok. Belki de şu Chandler denen avukat bir hınzırlık yapmıştır. Ondan her şey beklenir. Bir polis memurunu duvara çivilemek için her şeyi yapabilecek bir tiptir. Adını gazetelerde görmekten zevk alıyor. Medyadan ne haber? Haberi duydular mı? Bulunan ceset hakkında bilgi isteyenlerden birkaç telefon aldık. Anlaşılan, çıkan sevk emrinden işin kokusunu aldılar. Şimdilik kimseyle konuşmuyoruz. Ayrıca bırakılan notu ve bebekçinin konuyla ilgisini henüz kimse bilmiyor. Yalnızca orada bir ceset olduğunu biliyorlar. İsyanda yakılan yerlerden birinde bulunmuş olması, onlara fazlasıyla çekici bir fikir gibi gelmiş olmalı. Her neyse, bir süre için bebekçi konusunu gizli tutuyoruz. Tabii notu yazan kişi kopyalarını medyaya göndermediyse. Eğer öyle yaptıysa, akşam olmadan haber alırız. Cesedi nasıl beton zeminin altına gömebilmiş? Binanın tamamı bilardo salonu değilmiş. Arka tarafta depolar varmış. Bink orayı işletmeye başlamadan önce, bina bir stüdyonun aksesuar deposuymuş. Bink binanın ön tarafını alınca, arkadaki odaları depo olarak kiraya vermişler. Bunları Edgar anlattı, mal sahibiyle görüşmüş. Katil herhalde odalardan birine girdi ve betonu kırıp cesedi altına yerleştirdi. Her taraf isyanda yanıp kül oldu. Ama yangın beton döşemeye zarar vermedi. Zavallı kızın cesedi bunca zamandır orada duruyormuş. Edgar mumyaya benzediğini söylüyor. Boş, 4 numaralı duruşma salonunun kapısına doğru bakınca, Church ailesiyle avukatlarının dışarı çıktığını gördü. Öğle yemeği için ara verilmişti. Deborah Church ile iki kızı ona bakmadılar. Ama polislerin ve federal mahkeme binasında çalışanların çoğunun, Money Chandler dediği avukat Honey Chandler, öldürücü bakışlarını yüzüne dikti. Çevirinin notu. Money, para. Honey, bal. Yazar ses uyumundan yararlanarak kelime oyunu yapıyor. Sert çeneli, güneşten yanmış yüzünün ortasında gözleri mahun gibi kapkaraydı. Altın sarısı saçlarıyla oldukça çekici bir kadındı. Vücut hatlarını mavi tayörünün sert çizgileri örtüyordu. Boş, yanından geçen gruptan yükselen düşmanlık duygusunun üzerine bir dalga gibi geldiğini hissetti. "Orada mısın Boş?" diye sordu Pams. "Evet, galiba öğle tatili yapıyoruz." "Çok iyi, doğruca Bing'in yerine git. Seninle orada buluşalım. Bunu söylediğime inanamıyorum ama katilin başka bir kaçık olduğunu umuyorum. Senin için en iyisi bu olur." "Haklısın." Tam ahizeyi bırakırken Pams'ın sesi tekrar duyuldu. "Bir şey daha var. Eğer medya mensupları oraya gelirse işi bana bırak. Sonuç ne olursa olsun eski olaydan dolayı hala davalı olduğundan bu yeni olayla resmen ilgilenemezsin. Yani seni oraya sadece uzman bir tanık olarak götürüyoruz, tamam mı?" "Pekala, orada görüşürüz." 2. Boş, kent merkezinden Wilshire Caddesi'ne doğru girdi. MacArthur Parkı'nın yanından geçip 3. caddeye saptı. Kuzeye, Western Caddesi'ne dönünce, devriyelerin, dedektiflerin, olay yeri inceleme ve adli tıp görevlilerinin sol tarafa park edilmiş arabalarını gördü. Uzaklarda, harfleri sis ve hava kirliliği arasında zar zor okunan Hollywood yazısı gözüne çarptı. Bing'in yerinden geriye, kararmış 3 duvar ve yanık enkaz kalmıştı. Çatısı yoktu ama devriyeler binanın ön tarafındaki tel korkulu arka duvarın üzerinden mavi plastik bir branda germişlerdi. Boş, brandanın araştırmacılara gölge sağlamak için çekilmediğini biliyordu. Ön cama doğru eğilip yukarı bakınca, tepede dönüp duran kentin leş kargalarını, yani medya helikopterlerini gördü. Arabasını kaldırım kenarına yanaştırırken, gözü malzeme kamyonunun yanında duran işçilere takıldı. Hepsinin yüzü sapsarı kesilmişti ve sigaralarından derin nefesler çekiyorlardı. Taşkırıcı kompresörler kamyonun arkasına sıralanmıştı. İşçiler, buradaki görevlerinin sona erdiğini umarak bekliyorlardı. Kamyonun öte yanında, Pams, adli tıptan gelen mavi minibüsünün yanında duruyordu. Kendini toplamaya çalıştığı belliydi ve Boş, yüz ifadesinin işçilerinki kadar hastalıklı göründüğünü fark etti. Gerçi Pams, Hollywood beldesi cinayet masası da dahil olmak üzere tüm dedektiflerin şefiydi ama hiçbir zaman cinayet masasında çalışmamıştı. Bölüm yöneticilerinin çoğu gibi kariyerinde ilerlemesi deneyiminden çok, girdiği sınavların sonuçlarına bağlıydı. Pants gibilerin gerçek polislerin her gün karşılaştığı türden olaylara tanık olması onu her zaman keyiflendirirdi. Arabadan inmeden önce saatine baktı. Açılış konuşmalarını dinlemek için mahkeme salonuna dönmek üzere bir saati vardı. Harry diye seslendi Palms yaklaşırken. Gelebildiğine sevindim. Bir cesedi incelemeye her zaman hazırım Teğmen. Boş ceketini çıkarıp koltuğa bıraktı ve bagajdan çıkardığı bol mavi tulumu üzerine geçirdi. Terleyecekti ama mahkeme salonuna kir ve toz içinde dönmek istemiyordu. İyi fikir dedi Palms. Keşke ben de getirseydim. Getirecek bir tulumu olmadığını Boş biliyordu. Palms ancak televizyon kameralarının gelme olasılığı yüksek olduğu zamanlarda cinayet yerlerinde boy gösterirdi. Üstelik yazılı basına aldırış etmeyip yalnızca görsel basınla ilgilenirdi. Bir gazete muhabiriyle konuşurken mantıklı sözler bulmak zorundasınız. Çünkü sözleriniz kağıda dökülür ve ertesi gün hatta ömür boyu yakanızı bırakmaz. Yazılı basınla konuşmak emniyetin politikasına dahil değildir. Televizyon ise daha geçici ve daha az tehlikeli bir heyecan yaratıyordu. Boş mavi brandalı yere doğru ilerledi. Ortalıkta her zamanki araştırmacılar vardı. Kırık betonun ortasında binanın temeline doğru inen bir çukur kazılmıştı. Yukarıya bakınca televizyon helikopterlerinden birinin iyice alçaktan uçtuğunu gördü. Binanın üstündeki branda doğru dürüst görüntü almalarını engelliyordu. Herhalde kısa bir süre sonra yaya olarak da geleceklerdi. Binanın kovuk gibi kalmış enkazının arasında yanık tavan kirişleri, ahşap parçalar, kırılmış beton kalıntıları ve daha bir sürü çerçöp vardı. Pounce, Boş'a yaklaştı ve birlikte çöplerin üzerinden atlayıp kendilerine yol açtılar. Herhalde buraya kepçeleri sokup yeni bir otopark yaparlar dedi Pounce. İsyanlar kente 1000'e yakın park yeri kazandırdı. South Central bölgesinde bir park istiyorsan mesele yok. Ama bir şişe soda almak ya da arabana benzin doldurmayı düşünüyorsan işin var demektir. Her tarafı yakıp yıktılar. Noel'den önce Southside bölgesinden geçtin mi? Her tarafta çam ağaçlarının satıldığı geniş alanlar oluşmuştu. Şu adamların kendi mahallelerini niçin yaktıklarını hala anlamış değilim. Boş, şu adamların böyle davranmalarının bir sebebinin de Pants gibilerin onların niçin böyle yaptıklarını anlayamamaları olduğunu ve vakti geldiğinde yine öyle davranacaklarını biliyordu. Bu olayları bir kısır döngü olarak görüyordu. Yaklaşık 25 yılda bir kentin ruhu gerçeklerin ateşiyle yanıp tutuşuyordu. Ama sonra her şey olduğu gibi devam ediyordu. Geriye dönüp bakmadan tıpkı trafikteki vurkaç kazaları gibi. Birdenbire Pons taş parçacıklarının üzerinde sendeledi ve yere düştü. Elleriyle düşüşünü kesip utanarak ayağa kalktı. Lanet olsun diye bağırdı. Sonra da boş sormadığı halde iyiyim iyiyim diye bildirdi. Açılmakta olan tepesini örttüğü saçlarını aceleyle düzeltirken eline bulaşmış olan iskarasını alnına sürdüğünü fark etmedi ve boşta gördüğü halde bir şey söylemedi. Sonunda çukurun yanında duran gruba yaklaştılar. Boş yanında tanıdığı birkaç dedektif ve tanımadığı iki kadınla duran eski ortağı Jerry Edgar'a yaklaştı. Kadınların üzerinde adli tıptan ceset kaldırmak için gelenlerin giydiği yeşil tulumlar vardı. Asgari ücretle cinayetten cinayete koşup cesetleri mavi minibüse yüklüyor ve morga götürüyorlardı. ''Nasıl gidiyor Harry?'' diye sordu Edgar. ''İyidir.'' Edgar kısa bir süre önce New Orleans'daki müzik festivaline gitmiş ve bu selamlama biçimiyle geri dönmüştü. Öyle sık kullanıyordu ki çevresindekiler rahatsız olmaya başlamıştı ama kendisi bunun farkında değildi. Boşunki gibi bir tulum giymeyen Edgar grubun içinde hemen dikkati çekiyordu. Nordstrom marka takım elbisesini buruşturmamak için hiçbir zaman tulum giymezdi ama olay yeri incelemenin gittiğinde paçalarına bile toz bulaştırmadan işini görmeyi becerirdi. Bir zamanlar iyi para getiren ek iş olarak uğraştığı, emlak alım satımı gerçi son 3 yıldır kötüye gitmişti ama hala bölümünün en iyi giyinen dedektifi olmayı sürdürüyordu. Kara derili dedektifin dikkatle bağlanmış açık mavi ipek kravatına bakan Boş, fiyatının kendi gömleğiyle kravatının toplam fiyatından muhtemelen daha fazla olduğunu düşündü. Boş başını çevirip, olay yeri inceleme bölümü teknisyeni Art Donovan ile selamlaştı ama ötekilere hiçbir şey söylemedi. İşin raconuna göre davranıyordu. Herhangi bir cinayet mahallinde dikkatle düzenlenmiş ve asla dışına çıkılmayan bir hiyerarşi vardı. Dedektifler genellikle ya kendi aralarında ya da olay yeri inceleme bölümü teknisyeniyle konuşurlardı. Üniformalılar soru sorulmadıkça ağızlarını açmazdı. Hiyerarşik düzenin en aşağı sınıfı olan ceset taşıyıcılar, adli tıp teknisyeni dışında kimseyle konuşmazlardı. Adli tıp teknisyeni de aynasızlarla sohbet etmezdi. Polisleri sürekli olarak bir şeyler isteyen, yok otopsi hemen yapılsın, yok toksin testi bitmiş olmalıydı diye sızlanıp duran kişiler olarak görüp tepeden bakardı. Taş kırıcılar betonu delip 2,5 metre boyunda, 120 santim derinliğinde bir çukur açmışlardı. Sonra da betonun altından yanlara doğru çukuru genişletip, yüzeyden 90 santim kadar aşağıda bulunan bir başka betona erişmişlerdi. Bu betonun içinde bir boşluk vardı. Boş diz çöküp daha yakından bakınca, çimento yığınının arasında bir kadın bedeninin dış hatlarını fark etti. Sanki bir vitrin mankeni yapmak için alçı dökmek üzere bir kalıp hazırlanmıştı ama boştu. Ceset nerede diye sordu. Çıkarıldı dedi Edgar. Arabadaki torbada. Bir beton yığınını kırıp dökmeden tek parça olarak nasıl götürebileceğimizi düşünüyoruz. Bush birkaç dakika sesini çıkarmadan boş çukura baktı ve ayağa kalkıp Brandon'ın örttüğü yerden çıktı. Adli tıp araştırmacısı Larry Sakai, onun ardından minibüse geldi ve arka kapının kilidini açtı. Aracın içi fırın gibiydi ve Sakai'nin soluğu dezenfektan kokusunu bastırıyordu. ''Seni buraya çağıracaklarını biliyordum.'' dedi Sakai. ''Öyle mi? Niye?'' ''Çünkü bebekçinin işine benziyor dostum.'' Boş onaylar gibi görünmemek için yanıt vermedi. Sakai, 4 yıl önceki bebekçi cinayetlerinin bir kısmında görev almıştı. Ayrıca medyanın katile bu ismi takmasından Sakai'nin sorumlu olduğunu düşünüyordu. Biri Kanal 4'teki habercilerden birine, katilin kurbanlarına yaptığı makyajın ayrıntılarını sızdırmıştı. Haberciler de katile bebekçi adını vermişti. Sonrasında polisler bile ondan aynı adla söz eder olmuştu. Boş başından beri bu isimden nefret etmişti. Kurbanlar kadar katil konusunda da bir şeyler ima eder gibiydi. Kurbanları kişiliklerinden arındırıyor ve ekrana yansıyan bebekçi öykülerinin korkutucu değil, eğlendirici olmasını kolaylaştırıyordu. Minibüsün içinde 2 sedye ve 2 ceset vardı. Cesetlerden biri siyah torbayı tamamen doldurmuştu. Görünmeyen ceset ya çok iri yarıydı ya da ölünce bedeni şişmişti. İkinci torba ise neredeyse boştu. Boş betondan çıkarılan cesedin bunun içinde olduğundan emindi. Evet, işte bu dedi Sakai. Ötekinde, Lancashire'de bıçaklanan biri var. Kuzey Holwood karakola ilgileniyor. Zaten tam onu morga götürürken buraya gelmemiz gerektiğini öğrendik. Medyanın haberi bu kadar çabuk almasının nedeni ortaya çıkmıştı. Adli tıbbın, can kurtaranlarını yönlendiren telsiz, kentteki tüm basın kuruluşları tarafından dinleniyordu. Siyah torbaya bir an daha baktı ve Sakai'nin işe karışmasına fırsat vermeden fermuarını açtı. Torbadan yükselen keskin koku, ceset daha önce bulunsa herhalde daha dayanılmaz olurdu. Sakai torbayı aralayınca boş kadından geri kalanlara baktı. Cildi kararmış ve kemiklerin üzerine sımsıkı gerilmişti. Bu sahnelere alışkın olan Boş, kendini olayın dışında tutmayı başarıyordu. Bazen cesetlere bakmanın yaşamının bir parçası olduğunu düşünüyordu. Daha 12 yaşına basmadan polisler için annesinin cesedine bakıp kimliğini onaylamış, Vietnam Savaşı'nda sayısız ölü görmüş ve 20 yıllık meslek yaşamında karşılaştıklarının sayısını unutmuştu. Adeta bir kameranın arkasından bakar gibiydi. Bir psikopat kadar mesafeli olduğunun farkındaydı. 3. ayrımın sonu. Sayfa 28. Devamı 4. ayrımda.